Ayrım 4.
Yoldan ayrılıp gölgede yemeklerini yemişlerdir. Ama çok hızlı at sürüyor, bizden kaçar gibi kamçılıyorlardı atlarını. Biz koruluğa ulaştığımızda onlar çoktan ufukta kaybolmuşlardı. İlk bağıran Hatem oldu. Haydutlar, haydutlardı bunlar, yol kesiciler. Bir ceviz ağacının gölgesinde bir adam yatıyordu. Giysileri soyulmuştu ve ölü gibiydi. Onu gördüğümüzde uzaktan seslendik önce ama kıpırdamadı. Alnının ve sakalının kana bulandığı görülebiliyordu. Ben istavroz çıkardım. Ama Marta aman tanrım ölmüş diye bağırıp bir çığlık attığında bu kadın sesinin rahatlattığı adam yerinden doğruldu ve elleriyle acele acele çıplaklığını örtmeye çalıştı. O ana kadar saldırganların geri dönmesinden korktuğunu söyledi bize. Pişman olup deyim yerindeyse işini bitirmek için geri gelebilirlerdi. Yola bir dal yerleştirmişlerdi. Ben de kendi kendime orada bir tehlike olabileceğini söyleyip bu patikaya saptım. Ama asıl burada pusu kurmuşlar. Trablus'tan geliyordum, oraya kumaş almaya gitmiştim. Ben terziyim, adım Abbas. Her şeyimi aldılar, yükleriyle iki eşeğimi, paramı, hem papuçlarımı hem de giysilerimi. Allah belalarını versin. Dilerim benden ne çaldılarsa boğazlarına takılsın, balık kılçığı gibi. Bume'ye döndüm. Göğün bir uyarısı mı diyordum bu dal? Bak yanılmışsın, haydutların bir hilesiymiş. Ama sözünü geri almayı reddetti. Biz bu patikadan geçmeseydik bu bahtsızın başına neler gelirdi Tanrı bilir. Bizi gördükleri için onca hızlı uzaklaştı bu uğursuzlar. Hatem'in uzattığı bir gömleğimi sırtına geçirmekte olan adam onayladı. Yalnızca Tanrı göndermiş olabilir sizi buraya. Tarihliymişim. Siz iyi insanlarsınız. Yüzünüzden okunuyor bu. Yalnızca namuslu insanlar, kadınlar ve çocuklarla yolculuk eder. Şu iki güzel genç adam oğullarınız mı? Yüce Tanrı esirgesin onları. Marta'ya söylüyordu bunları. Marta suda ıslattığı bir mendille adamın yüzünü silmek için yaklaşmıştı. Yeğenlerimiz diye yanıtladı Marta hafif bir kararsızlığın ve özür dilercesine bana yönelen kısa bir bakışın ardından. Tanrı sizi kutsasın diye yineliyordu adam. Tanrı hepinizi kutsasın ve hepinize birer giysi armağan etmeden yolcu etmeyeceğim sizi. Sakın hayır demeyin, bu kadarcık şey için hayatımı kurtardınız siz benim. Tanrı sizi kutsasın, bu akşamı da benim evimde geçireceksiniz, başka yerde değil. Onu geri çevirmemiz olanaksızdı. Üstelik köyüne geldiğimizde gece olmuştu. Onu evine getirmek için yolumuzdan ayrılmıştık. Başına gelenlerden sonra yola tek başına devam etmesine izin veremezdik. Bize büyük bir gönül borcu olduğunu söyledi ve saatin epeyce geç olmasına karşın bizim onurumuza büyük bir şölen vermek için ısrar etti. Köyün bütün evlerinden bazıları etli, bazıları etsiz, en lezzetli yemekler getirildi. Terzi herkesin sevdiği, saydığı biriydi. Bizi yeğenlerimi, adamımı, karımı ve beni kurtarıcılar olarak tanıttı. Tanrı iradesinin soylu aracılarıydık ve tüm yaşamı boyunca bize minnettar kalacaktı. Daha iç açıcı bir konaklama düşleyemezdik. Hem yolculuğumuzun başındaki tatsızlıkları unutturdu bize, hem de yol arkadaşlarımla benim aramdaki gerginliği azalttı. Yatma saati geldiğinde ev sahibimiz yüksek sesle yeminler ederek benim ve karımın onun odasında yatacağımızı, onunla karısının da geceyi büyük salonda oğulları, yeğenlerim, benim adamım ve yaşlı hizmetçileriyle birlikte geçireceklerini bildirdi. Önerisini geri çevirmek istedim ama kızdı. Yemin ettiğini ve yeminini bozduramayacağını söyledi. Yanımda yolculuk eden kadının karım olmadığını söylemek için kuşkusuz çok geçti artık. Gözden düşer, beni göklere çıkaran bu insanların saygısını yitiriverirdim. Hayır, bunu yapamazdım. Yarına kadar oyunu sürdürmek de en iyisi. Vedul'la ben kendimizi bu odada bulduk. Ötekilerden sadece bir örtüyle ayrılmış bir odada. Ama bütünüyle yalnız, tam bir gece için yalnız. Bize bırakılan mumun ışığında. Marta'nın gülen yüzlerini görüyordum. Benimkiler gülmüyordu. Benden biraz daha tedirgin olmasını beklerdim onun. Ama değildi. Az daha kahkahayı basacak sanırdınız. Uygunsuz bir durumdaydık. İkimiz için de tedirginlik duyuyordum sanki. Bir iki kararsız hareketten sonra aynı yatağın üstüne, aynı örtünün altına, birbirimizden iyice uzak ve giysilerimizi çıkarmadan uzanmak zorunda kaldık. Ardından uzun ve karanlık sessizlik dakikaları, birbirine karışan nefes dakikaları geçti. Sonra komşum başını bana doğru eğdi. Habibe kızmamanız gerek, sizden gerçeği sakladıysa bu benim suçum. Ağzını açmaması için ona yemin ettirdim. Kaçma tasarımın ortaya çıkmasından korkuyordum. Sonra kaynım boğazlardı beni. Olan olmuş artık. Biraz kuru bir yanıt vermiştim. Bir konuşma başlatmaya hiç niyetli değildim. Ama kısa süren bir ortak sessizlikten sonra yeniden sözü aldı. Kuşkusuz Habib'in subaya benim karınız olduğumu söylemesi bir hataydı. Ne diyeceğini bilemedi zavallı çocuk. Saygın bir adamsınız ve bütün bunlar sizi güç durumunda bırakıyor sanırım. Ben karınız, Tanrı esirgesin. Söylenen söylenmiş artık. Bu tümceyi düşünmeden söylemiştim. Ve ancak daha sonra Marta'nın ve benim sözlerim kafamda birlikte yankılandığında fark ettim tümcemin ne anlama gelebileceğini. Bizi içine soktukları gülünç durumda her söz kaygan bir döşeme taşı oluveriyordu. Ben karınız, söylenen söylenmiş artık. Baştan alıp açıklamak, düzeltmek geçti içimden. Neye yarardı? Yalnızca daha çok batardım. O zaman ne anladığını kestirmeye çalışmak için komşuma baktım. Yüzüne gençlik yıllarının yaramaz ifadesini takınmış gibi geldi. Bu kez ben de gülümsedim ve karanlıkta bir boyun eğme işareti yaptım elimle. Belki de bu konuşma gerekliydi, birbirimize ne çok yakın ne de çok uzak, sakin bir biçimde yan yana uyuyabilmemiz için. 28 Ağustos. Uyandığımda çok keyifliydim, karım da öyleydi. Yeğenlerim bütün gün bakışlarıyla sorguladılar bizi. Şaşkın ve kuşkuluydular ama adamım eğleniyor gibiydi. Şafakta yola çıkmayı hesaplamıştık ama vazgeçmek zorunda kaldık. Gece yağmur yağmaya başlamıştı. Sabah hala bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Bir önceki gün bulutluydu. Yoldaki biri için en iyisidir bu. Ama bulutların bize gölge yapmakla yetinmeyeceği açıkça hissediliyordu. Ev sahiplerimizin yanında bir gün bir gece daha kalmaktan başka çaremiz yoktu. Tanrı onları kutsasın. Her an nasıl da hissettiriyorlar bize varlığımızın onlara ne denli iyi ve hafif geldiğini. Yatma saati geldiğinde terzi, o iyi insan, bir kez daha çatısı altında bulunduğumuz sürece esirgenmiş eşimle beni odası dışında bir yerde yatırmayacağına yeminler etti. İkinci kez karşı koymadım ona. Belki de biraz fazla yumuşak başlıydım bu sefer. Marta ve ben bu kez seve seve uzandık yan yana. Yine giyimliydik, yine ayrıydık. Sadece iki yatak komşusu, tıpkı dünkü gibi. Şu farktaki hiç durmadan gevezelik ediyorduk artık. Ondan bundan, ev sahiplerimizin konukseverliğinden, yarınki havanın nasıl olacağından söz ediyorduk. Dul, dün gece hissetmediğim bir koku sürmüştü bu kez. Tam beni bu yolculuğa iten nedenlerden söz etmeye başlamıştım ki birden Habib girdi odaya. Bizi suçüstü yakalamayı umarcasına sessizce yalın ayak yaklaştı. ''Burada uyumaya geldim.'' dedi varlığını fark ettiğimde. ''Öbür odada çok sivrisinek var, yiyip bitiriyorlar insanı.'' İçimi çektim. ''Buraya gelmekle iyi ettin, sivrisinekler buraya giremez, kapı çok dar.'' Kızdığımı belli etmiş miydim? Komşum başını benimkine yapıştırdı ve olabildiğince alçak sesle kulağıma fısıldadı. O daha çocuk. Bir kez daha hoş görmeye çalışıyordu onu. Belki de bana Habib'deki kıskançlık belirtisinin bir nedeni olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Çünkü onunla gizlice iş çevirip kocasının ailesinden kaçması ve bize katılması için yardım etmesinin yalnızca bir şövalyelik duygusundan ileri gelmediğini düşünebilirdim. Habib ona karşı bir şeyler hissetmiş olabilir. O da 7-8 yaş daha büyük olmasına karşın ona cesaret vermekten kaçınmamış olabilirdi. Kuşkum yok artık. Habib kıskanıyor. Önce çarşafına sarınıp duvarın dibine uzandı. Hiçbir şey söylemese de düzensiz soluk alışını duyuyordum, uyumuyordu. Orada olması sinirlendiriyordu beni. Bir yandan sabahtan tezi yok, Dul'un yanında geçirdiğim iki gecenin yalnızca o bildiği koşulların sonucu olduğunu ve bunda bir kötülük görmemesi gerektiğini açıkça anlatmalıyım diyordum kendi kendime. Öte yandan da bu yumurcağın karşısında kendime temizlik çıkarmayı gerek görmüyordum, bugün de görmüyorum. Bu güç duruma sokulmayı ben kendim istemedim, yumuşak huyluyum ben ama çok da damarıma basılmamalı. Eğer günün birinde Marta'ya kur yapmak gelirse içimden, ne yeğenlerimden izin almam gerekir bunun için ne de başka birinden. Kararlı bir edayla ona döndüm ve çok da alçak olmayan bir sesle fısıldadım. Eğer gerçekten çocuksa ben de bir çocuk gibi yola getiririm onu. Yaklaşınca kokusunu daha güçlü bir biçimde duydum ve içimden ona daha çok yaklaşmak geldi. Ama Habib duymuştu beni ve ne dediğimi anlamadıysa da en azından fısıltının farkına varmıştı. Çarşafıyla birlikte sürünerek ilerledi ve gelip ayaklarımızın dibine yattı. Daha doğrusu tüm bedeniyle en küçük bir hareket yapmamızı engelleyecek biçimde ayaklarımıza yaslandı. Ona sanki uykumun arasında dikkatsizlikle olmuş gibi sıkı bir tekme atmak geçti içimden. Ama başka bir biçimde intikam almayı yeğledim. Marta'nın elini avucumun içine aldım ve örtünün altında sabaha dek tuttum. 29 Ağustos, Asi Irmağı yakınında. Bu sabah artık yağmur yağmıyordu ve yolumuza devam edebildik. Yeğenimin uygunsuz davranışı beni çok sinirlendirmişti ve çok az uyuyabilmiştim. Ama belki de gecenin böyle bitmesi daha iyi olmuştu. Evet, düşünüyorum da insanın uyandığında arzunun kerpetenlerini hissetmesi, pişmanlığınkileri hissetmesinden daha iyi. Ev sahiplerimize vedalaştık, onlar da katırlarımıza birkaç gün yolculuğa yetecek erzakla yükleyerek bir kez daha mahcup ettiler bizi. Umarım Tanrı onları konukseverliğimizi gösterme olanağını bize de verir. Yağmurdan sonra yol çok güzel, ne güneşli ne fazla sıcak, ne de tozlu. Kuşkusuz çamurlu ama o da yalnızca hayvanların nallarını kirletiyor. Karanlık basmaya başlayınca durduk ancak. Humus kentinin çevresini dolanıp geceyi geçirmek için Asi Irmağı kıyılarında inşa edilmiş bir manastırda mola verdik. Babamla bir Halep yolculuğunda önce giderken sonra da dönüşte iki kez kalmıştım burada. Ama manastırda kimse anımsamadı bunu. Akşam ırmak kıyısında manastırın bahçelerinde dolaşırken patlak gözlü genç bir keşiş gelip ateşli bir sesle gelecek yıl konusundaki söylentiler üstüne sorular sordu. İstediği kadar yalancı dedikoduları ve kör inançları lanetlesin, şaşkın görünüyordu. Çevredeki köylülerin haber verdiği endişe verici işaretlerden, iki başlı bir dananın doğumundan, eski bir çeşmenin ansızın kurumasından söz etti. Bunun yanı sıra o güne dek duyulmamış biçimde davranan kadınlara değindi. Ama çok imalı konuşurdu ve bana betimlemek istediği şeyi iyi anlamadığımı itiraf etmeliyim. Bu kez de yine kutsal kitabı anımsatarak ve ölümlülerin yarın olacakları bilme yetisine sahip olmadığını söyleyerek onu yatıştırmaya çalıştım. Kanıtlarım onu rahatlattı mı bilmiyorum. Sanırım yanından ayrılırken görünürdeki dinginliğimin birazını ona bıraktım. Korkusunun birazını göz kapaklarımın altında alıp götürmek içindi bu. 30 Ağustos, yolda. Az önce şu son günlerde yazdığım sayfaları okudum ve şaşkına döndüm. Bu yolculuğa çok soylu nedenlerle çıkmıştım. Aklım fikrim evrenin yaşamının süre gitmesine ve geleceği söylenen felaketlere karşı benzerlerimin gösterdiği tepkideydi. Ve şimdi bu kadın yüzünden aşağılık yaratıkların hoşlandığı çamurlu sokaklara sapmıştım yeniden. Kıskançlıklar, entrikalar, soysuzluklar, tam da yarın dünya yok olabilecekken. Şey Abdülbasit haklıydı. Ne gereği vardı dünyayı dolaşmanın? İçimde zaten var olanı görmek içinse bu. Kendimi toplamam gerek. İlk esinimi bulmalı. Kalemimi yalnızca en saygıdeğer mürekkebe batırmalıyım. Mürekkeplerin en acısı o olsa bile. 2 Eylül. Sık sık deniz tutmasından söz edilir ama binek tutmasından söz edildiğini çok ender duyarsınız. Sanki bir geminin güvertesinde acı çekmek, bir katırın, bir devenin ya da bir beyginin sırtında acı çekmekten daha az küçültücüymüş gibi. Oysa işte bu acıyı çekiyorum ben 3 gündür. Yine de yolculuğa ara vermek istemiyorum ama çok az yazabildim. Dün akşam o gösterişsiz mağara kentine vardık ve ancak kentin yarı yıkılmış surlarının içinde yeniden yaşadığımı hissettim. Ekmeğin tadını yeniden alır oldum. Bu sabah çarşıdaki sokaklarda aylak aylak dolaşırken başıma çok tuhaf bir olay geldi. Buranın sahafları beni hiç görmemişlerdi. Bu yüzden onlara doğrudan doğruya 100. at konusunda sorular sorabildim. Bilgisizce dudak bükmelerle karşılaştım yalnızca. İçten miydi bunlar, sahte miydi bilemem. Ama sonuncu dükkanın büyük camiye en yakın olanın önünde tam geri dönmeye hazırlanırken henüz hiçbir soru sormadığım çok yaşlı bir sahaf başı açık yaklaştı bana ve ellerimin arasına bir kitap bıraktı. Rastgele açtım ve hala kendi kendimi açıklayamayacağım bir içgüdüyle gözlerimin önüne ilk gelen satırları yüksek sesle okumaya başladım. Zaman ölecek dediler yakında. Günlerin soluğu tükendi dediler. Yalan söylediler. Mağaralı kür ozan Ebu Lala'nın bir yapıtıydı bu. Neden bu adam ellerime bıraktı bu kitabı? Neden kitap tam bu sayfadan açıldı? İnsanların gelip geçtiği bir sokakta onu okumaya ne itti beni? Bir işaret miydi bu? Ama ne biçim bir işaret ki gelip yalanlıyor öbür işaretleri. Yaşlı sahafın kitabını satın aldım. Bu yolculukta yoldaşlarım arasında en az saçmalayanın o olacağından hiç kuşkum yok. 6 Eylül, Halep'te. Dün akşam buraya geldik. Sonra da bütün bir günü açgözlü ve düzenbaz bir kervancıyla pazarlık ederek geçirdik. Binbir dala veresinin yanı sıra kervanda zengin bir cenevizli tüccarla karısının bulunmasının onu 3 iri kıyım adam daha tutarak muhafız takımını güçlendirmek zorunda bıraktığını söylüyordu. Bense bizim bir kadına karşılık 3 erkek olduğumuzu ve haydutlar saldırırsa kendimizi koruyabileceğimizi söyledim. O zaman bakışlarını üstümüzde gezdirdi ve yeğenlerimin çelimsiz bacaklarına, pek nazik görünüşlü adamıma baktı. Gözleri zengin tüccar göbeğime gerektiğinden fazla takıldı, sonra da kaba bir kahkaha attı. İçimden ona kesin olarak sırtımı dönüp gitmek ve başkasına başvurmak geliyordu ama kendimi tuttum. Başka seçeneğim yoktu. 1-2 hafta daha beklemek Anadolu'nun ilk büyük soğuklarıyla karşılaşmayı göze almak zorunda kalırdım. Üstelik daha sevimli bir eşlikçiye düşeceğim de kesin değildi. O zaman gururumu ayaklar altına alarak göbeğimi tapışladım ve onunla birlikte güler gibi yaptım. Sonra da istediği parayı uzattım. 32 kuruş. En azından 2500 maydin. Paraları elinde tartarken ağzımdan mallarımızla birlikte sağ salim hedefe ulaşırsak onu 1-2 sikkeyle daha ödüllendirme sözünü almaya çalıştı. Ona hiçbir malımız olmadığını, yanımızda yalnızca özel eşyamız ve erzağımız olduğunu anımsattım. Ama yolculuk baştan sona iyi geçerse ona minnettar kalacağımı ve ona göre davranacağımı söylemek zorunda kaldım. Ertesi gün yola çıkacağız, salı günü şafakta. Yaklaşık 40 gün sonra Tanrı izin verirse Konstantinopolis'te olmak için. 7 Eylül, Pazartesi. Yolculuğun rahatsızlıkları ardından ve gelecek sıkıntılardan önce bir vaha günü yaşamayı umuyordum. Yalnızca bir dinlenme, serinlik, aylak aylak dolaşma ve dinginlik günü. Ama bu pazartesi bambaşka şeyler hazırlıyormuş bana. Soluğumun tıkanması, bir korku, ardından bir korku daha ve hala çözemediğim bir esrar. Sabah erkenden uyanmış ve adresini sakladığım şarap tüccarı bir Ermeni'yi aramak üzere hamdan çıkıp eski tabakhane mahallesine yollanmıştım. Adamı bulmakta hiç güçlük çekmedim ve yol için iki testi Malvozi satın aldım ondan. Dükkanından çıkarken ansızın tuhaf bir duyguya kapıldım. Komşu bir evin basamaklı sekizine bir takım adamlar vardı ve sanki kaçamak bakışlarla bana doğru bakıyorlardı. Birinin gözlerinde bir şey parlamıştı, bir bıçak pırıltısı görür gibi olmuştum. Dar sokaklarda ilerledikçe gitgide daha çok gözlendiğim, izlendiğim, kuşatıldığım duygusuna kapılıyordum. Yalnızca bir izlenim miydi bu? Yanında yeğenlerim, adamım olmadan tek başıma buralara geldiğime pişman olmuştum. Tehlikeyi sezer sezmez hemen Ermin'in dükkanına dönmediğime pişmandım. Ama artık çok geçti. Adamlardan ikisi önümde yürüyordu ve arkama baktığımda kaçış yolumu kesen iki adam daha gördüm. Çevremde sokak sanki bir büyücünün marifetiyle boşalıvermişti. Bir iki saniye önce insanların gelip geçtiği bir yolda gibiydim. Tıkış tıkış değildi belki ama boş da değildi. Ve şimdi kimsecikler yoktu ortada. Sanki bir çöl. Şimdiden bir tarafıma bir bıçağın saplandığını, sonra da soyulduğumu görür gibiydim. Yolculuğum burada sona eriyor dedim kendi kendime titreyerek. Yardım çağırmak isterdim ama tek ses çıkmıyordu boğazımdan. Umutsuzca çevreme bakınıp bir kaçış yolu ararken sağımda bir kapı gözüme ilişti. Son bir hamleyle kulpunu çevirdim, kapı açıldı. Ardında karanlık bir koridor vardı. Orada saklanmak hiçbir işime yaramazdı. Boğazlanacağım yeri kendim seçmiş gibi olurdum. İzleyicilerim de içeri girerken ben koridordan geçtim. Ucunda hafifçe aralık başka bir kapı buldum. Vuracak zamanım yoktu. Kapıyı omzumla ittim ve bütün gücümle kendimi içeri attım. İşte o zaman öyle bir olay meydana geldi ki ancak şimdi gülümseyebiliyorum olup bitene. O sırada en az haydutların bıçakları kadar korkutmuştu beni. Evde bir düzineye yakın adam vardı. Papuçlarını çıkarmış, yere kapanmış namaz kılıyorlardı. Ve ben törenlerini bozmakla, seccadelerini çiğnemekle yetinmedim, ileri atılırken aralarından birinin ayağına takılıp sendeledim ve uzak Cenab-ı Batakhanelerinden gelme bir küfür savurarak boydan boya yere kapaklandım. Düşme sırasında iki testi birbirine çarptı, biri kırıldı ve kafir sıvı oluk oluk mescidin halıları üstüne yayıldı. Aman Tanrım! Korkmaya gelene dek utanmıştım her şeyden önce. Bir iki saniye içinde bunca saygısızlığı, günahı, kabalığı, küfürü bir araya getirmek. Ne söyleyebilirim bu adamlara? Nasıl açıklayabilirim? Hangi sözcüklerle anlatabilirim onlara pişmanlığımı? Ayağa kalkacak gücüm bile kalmamıştı. O zaman ilk sırada duran ve duayı yöneten biri aralarında en yaşlısı gelip kolumdan tuttu ve şu şaşırtıcı sözleri söyleyerek kalkmama yardım etti. Bağışla bizi ey efendi, duamızı bitirmeden seninle ilgilenemediğimiz için. Ama zahmet edip şu perdenin arkasına gir ve bizi bekle. Düş mü görüyordum, yanlış mı anlamıştım? Bu nazik tavır beni rahatlatabilirdi. Eğer böylesi bir kutsallık çiğneme suçu işleyenlerin genellikle nasıl cezalandırıldığını bilmeseydim. Ama ne yapabilirdim? Yeniden sokağa çıkamazdım. Özürlerle ya da yakınmalarla dualarını bozmayı sürdürerek durumumu daha da ağırlaştırmak istemiyordum. Uslu uslu perdenin arkasına geçmekten başka seçeneğim yoktu. Bahçeye bakan küçük bir tepe penceresini aydınlattığı çıplak duvarlı bir oda vardı orada. Duvara yaslandım, başımı geriye atıp kollarımı kavuşturdum. Çok beklememe gerek kalmadı. Duaları bittiğinde hepsi birden benim hücreme girdiler ve yarım ay biçiminde çevremi sardılar. Kısa bir süre tek söz etmeden bakışlarıyla birbirlerine sorular sorarak beni incelediler. Sonra yine önderleri ilk seferindeki gibi nazik bir tavırla konuştu benimle. Eğer efendi bizi sınamak için böyle çıktıysa karşımıza, onu kabul etmeye hazır olduğumuzu biliyor artık. Ve eğer yalnızca buradan geçen biriysen Tanrı niyetlerine göre yargılasın seni. Ne diyeceğimi bilemeden sessizliğe büründüm kaldım. Gerçi adam bana herhangi bir soru sormamıştı ama hem onun hem de arkadaşının gözlerinde bir bekleyiş uçurumu okunuyordu. Yüzüme gizemli bir ifade yerleştirerek girişe doğru yöneldim, onlar da açılıp gitmeme izin verdiler. Dışarıdaki takipçilerim çekip gitmişlerdi. Ben de başka bir sorun çıkmadan hana dönebildim. Olup bitenler konusunda birilerinin beni aydınlatmasını çok isterdim. Ama başıma gelenlerin hiçbiri yakınlarıma anlatmamayı yeğledim. Yeğenlerin ne denli tedbirsiz davrandığımı öğrenirlerse onlar üstündeki otoritemin sarsılacağını düşünüyordum. ve bundan sonra her türlü çılgınlığı yapma hakkını göreceklerdi kendilerinde. Ben de hiçbir şeyden dolayı onları kınayamayacaktım. Daha sonra anlatırım onlara. Şimdilik sırrımı bu sayfalara açmak yetiyor bana. Bir günlüğün görevi de bu değil midir zaten? Bazen soruyorum kendi kendime neden bu örtülü yazıyla tutuyorum bu günlüğü. Kimsenin hiçbir zaman onu okumayacağını bildiğime göre. Üstelik kimsenin onu okumasını temenni etmediğime göre. Çünkü hem düşüncelerimi hem de anılarımı netleştirmeye yarıyor bu günlük. Onları yol arkadaşlarımı açarak kendime ihanet etmeme gerek bırakmadan. Başkaları konuştukları gibi yazarlar. Ben sustuğum gibi yazıyorum. 8 Eylül, yolda. Hatem erkenden uyandırdı beni ve hala bitirilecek bir düşüm olduğu duygusu içindeydim. Uykuya doyamamıştım ama Antakya kapısı yakında kervana katılmak için koşmak gerekti. Uykumda birileri kovalıyordu beni. Ne zaman kurtulduğumu sansam önümde buluyordum onları. Yolumu kesiyor, yırtıcı hayvanlarınkine benzer dişlerini gösteriyorlardı. Dün yaşadıklarından sonra böyle bir düş beni şaşırtamazdı. Buna karşılık beni asıl şaşırtan ve huzurumu kaçıran, uyandıktan sonra da gözetlendiğim duygusunun devam etmesi oldu. Kimdi bu gözetleyenler? Beni soymak isteyen haydutlar mı? Yoksa namazını bozduğum o tuhaf tarikatın üyeleri mi? Kuşkusuz ne birileri ne de ötekiler peşimdeydi ama dönüp durmaktan alamadım kendimi. Umarım günümü asılı kalan bu gece kalıntısı uzaklaşıp gider ben Halep'ten uzaklaştıkça. 9 Eylül. Bu sabah eski kalıntılarla kumun ve otların altına gömülmüş kırık sütun başlıkları dolu bir tarlada, çadırlar altında geçirilmiş bir gecenin ardından kervancı ansızın yanıma gelip, yanımdaki kadının gerçekten benim karım olup olmadığını sordu. Evet diye yanıtladım, sinirlenmiş gibi görünmeye çalışarak. O da özür diledi, kötü bir şey düşünmediğine ve bunu ona söylediğimi anımsamadığına yeminler etti. Günün geri kalanında huysuz huysuz kafamdan geçirip durdum bunu. Bir şeyden mi şüpheleniyordu? Yüze yakın yolcu arasından biri Dul'u tanımış mıydı? Olmayacak şey değil bu. Ama belki de kervancı Marta ile Habib arasında bir konuşmaya, bir kaş göz işaretine tanık olmuştu ve sorusuyla beni uyarmak istemişti. Bu satırları yazdıkça kuşkularım yoğunlaşıyor. Sanki bu kağıtlara harfler çizerken öz saygımın yaralarını da kazıyorum kalemimle. Bugün tek sözcük yazmayacağım artık.